Ayrım 22. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 361. Hikayesi olmayan çocuklar. Belki çok yoğun gündemde konuşmaya fırsat bulamıyoruz. Vaktimiz olmuyor. Ama bizim o olmayan vakitlerimizde, Türkiye'de her gün, her hafta onlarca çocuk kaçırılıyor, kayboluyor. Belki çok yoğun gündemde vaktimiz olmuyor konuşmaya. Belki çarpıcı bir öyküsü varsa, bir ikisi haber oluyor ekranlarda ya da gazete sayfalarında. Ama hikayesi olmayan, öyküsü kayda değer bulunmayan yüzlerce çocuk, hayatın karanlık dehlizlerinde kayıplara karışıyor her gün. O çok yoğun gündemin içinde hikayesi yok sayılan çocukları da konuşmayalım mı? Binin üzerinde çocuk, binin üzerinde hayat, Ocak ayından Eylül ortalarına görünmez oldular sanki. Daha geçen yıl sayıları bunun yarısıydı. Bizim için sayı, sizin için sayıydı. Ya kaybedenler için, ya kaybolanlar için. Şair ne demişti bir vakitler? 20. asırlarda en çok bir yıl sürer ölüm acısı. Şimdi 21. yüzyıldayız. Kaç aya düşmüştür bilemeyiz yürekte aynı şiddette yaşamak boyası. Fakat yaşayanlar bilirler ki ölüm acısından daha beter bir acıdır kayıp acısı. Bir yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl. Umudun kesilmediği sürece kanıtır yürekleri. Her sabah katmerlenen bir acıyla uyanılır yeni doğan güne. Her şafakta gelen güne devredilir çığ gibi büyüyen karanlık. Biz şimdi bir bayram sabahı yitirilen şeker çocuklarını biliyoruz. Talihsiz Türkan'ı, Tuna'yı, Dilruba'yı, geriye kalan 1075 çocuğun adı nerede yazıyor? Karakollardaki kayıp zabıtlarından başka. 1075 çocuk, 1075 küçücük, çaresiz, savunmasız hayat. Nerede? Bilmiyoruz. Peki neden birdenbire görünmez olduklarını biliyor muyuz? Yanlış bir algılamayla çoğunun kaçırıldığını sanıyoruz. Öylesi de var elbet. Onlar çok küçük yaşta olanlar aralarında çocuk ticareti için, cinsel istismar için, dilencilik yaptırmak için ve organ ticareti için. Ama istatistikler başka ve aslında çok daha ürkütücü bir gerçeği yazıyor duygusuz sayıların diliyle. Kaybolan çocukların çok büyük bölümü kendileri kaçıyor. Daha doğrusu kendileri kayboluyor bucu bucağı belirsiz karanlık bir tünelin içinde. Sorun da burada işte. Kaçırılan çocukların vebali kaçıranların boynunadır. Ama kaçan ve kaybolan çocukların günahı hepimizin. Yalnızca ailelerin de değil, hepimizin. Şimdi sebeplerini sayınca alt alta, aslında karakollardaki kayıt zabıtlarının altına bütün bir toplumun adının yazılması gerektiği anlaşılır boylu boyunca. Çocuk niye kaçar, niye terk eder yaşadığı hayatı? Kaçtığı hayattan daha iyisinin onu beklediğinden nasıl emin olabilir sokaklarda? Ama kaçar yine de. Neden? Televizyon masallarına öykünme, internet tuzakları, macera özlemi de var içinde. Ama asıl sebepler için ne diyor istatistikler? Ailenin ekonomik durumu, aile içi şiddet, yoksulluk, yetersiz eğitim, kendisi ergenliğini yaşamamış, anne babanın ergenliğe yaklaşımı, psikolojik baskılar, üvey çocukluk, parçalanmış aileler, kırsaldan varoşlara göç, işsizlik, parasızlık vesaire vesaire. Bunların hangisi kaçan çocukların suçudur şimdi? Oysa şarkıdaki gibi, çiçekte tomurcuk, tarlada başak, hepimizden daha yakın yaşamaya, sayrılığı, uykusuz ve yalın ayak, koşarak, oynayarak büyüyecekler dediğimiz çocuklar onlar. Bu sene 1075, önceki yıllarla binlercesi. Şimdi biz nerede olduklarını bilmiyoruz. Sayrılı mı, hasta mı, yani uykusuz mu, aç susuz mu, nasıl? Bilmiyoruz. Peki asıl onlar nerede olduklarını biliyorlar mı şimdi? Asıl onlar zerre kadar sorumlusu olmadıkları bir dünyada, zerre kadar sorumlusu olmadan küçücük ayaklarıyla ve küçücük kararlarıyla sonu belirsiz yolculuğa çıkan çocuklar. Bütün müsebbibi bizken ve aynı sebeplerle her an her evden yeni kayıp çocuklar çıkıp gidebilecekken, yani herkes potansiyel bir kayıp anne babasıyken. Biz bunu ne zaman konuşacağız onca yoğun gündemin arasında? Yani hikayesi olmayan çocukların hayallerini ya da hayalleri olmayan çocukların hikayesini. İki dil. 25 Ocak, kış mevsimi de sıradan bir gün değil. Bir yıl dönümü. Fakat Türkiye'de bırakın neyin yıl dönümü olduğunu, yakın geçmişi hatırlamak bile zor. Daha dün neyi konuştuğumuzu, neyi tartıştığımızı şimdi kim hatırlıyor? Gerçek olan tek şey var. O da durmadan lapa lapa yağan kar. Yollar buzlu, zemin kaygan. Uzmanlar uyarıyor. Bu yollarda adımları küçük küçük atmak gerekiyor. Türkiye'nin siyasi zemininin de bir asırdır ne kadar kaygan olduğunu bilen biliyor. Evet, adımları küçük küçük ve hesap ederek atmak gerekiyor, sabırla, telaşlanmadan. Türkiye yoğun kar altında neredeyse unuttu daha dün neyi konuşup tartıştığını. Hatırlatalım. Kürt açılımını şimdi kim konuşuyor? İlk adımlar hesapsız ve haddinden fazla iddialı olduğu için mi kayıp gitti gündemden? Kar dersleri bize ne anlatıyor? Adımları küçük küçük, dikkatlice ve sabırla atmak gerekiyor. Evet, Türkiye daha dün neyi konuştuğunu unutmuşken, geçmişte yaşananları ve mesela 20 yıl öncesinden bir yıl dönümünü nasıl hatırlasın ki? Tam da Türkiye'nin unuttuğu gündemle ilgili o yıl dönümünü. Türkiye'nin belki de en iddiasız başbakanıyla ilk Kürt açılımının gerçekleştiği gün bugün. Kürtçe konuşmanın serbest bırakıldığı ve Kürtçe şarkı söylemenin özgürleştiği gün. Akbulut hükümetinin kararıyla. Bugün düşünüldüğünde hayli anlamsız gelen bir yasağın kalktığı gün. Evet, bugünkü kuşakların anlamakta zorlanacağı bir yasak. Alt tarafı şarkı söylemek, alt tarafı konuşmak işte. Yani ne örgütlenme yasağı, ne Kürtçe eğitim ve televizyon talebi, ne de başka bir şey. Yıllarca yasaklanan ve 20 yıl önce sakin bir kış gününde serbest bırakılan sokakta konuşabilmek sadece, kendi dilinde. 12 Eylül darbesinin günlük hayata ve konuşan insana darbesi işte. Türkiye bugün, kar altındaki sıcak gündemi içinde, 12 Eylül'ün bıraktığı tortuları da konuşmalı dünden bugüne ve konuşurken bir şeyi hatırlamalı mutlaka. Bu topraklar üzerinde 12 Eylül darbesi karşısında herkesin ne kadar hemdert olduğunu, yani 12 Eylül'ün aslında Kürtçe'yi yasakladığı kadar Türkçe'yi de yasakladığını bir an bile unutmamalı. Türkçe'li ifade ve düşünce özgürlüğüne vurulan prangalarında Kürtçe yasağı kadar zulüm olduğunu, yani aslında 12 Eylül'ün gerçekte her dilde ve her heveste düşünmeye karşı olduğunu. Bunu kim mi söylüyor? Cemal Süreya söylüyor o kısacık şiirinde. Cemal Süreya kim mi? Türkçe'ye sevdalı ve bütün şiirlerini Türkçe ile yazmış Türk dilinin büyük ustası Kürt şair. Ne yazmış, ne söylemiş o darbeye dair Kısa Türkiye Tarihi adlı şiirinde? Şöyle, o yıllarda ülkemizde çeşitli hükümlerle 72 dilden ikisi yasaklanmıştı. İkincisi Türkçe. Şairin şiiri bu kadar. 5 satır. Birinci yasaklanan dili herkes biliyor nasıl olsa diye o ikincisini yazmış şiir defterine. 19 yıl önce iddiasız Akbulut hükümetinin küçük bir adımla birinci dildeki yasağı kaldırmasının yıl dönümü bugün. İkinci dildeki yasağın kaldırılmasının yıl dönümü gerçekte hangi gün peki? Ya da var mı öyle bir gün 12 Eylül Anayasası kar altında yürürlükteyken? Fark. İnsanoğlunun aynı doğayı paylaştığı öteki canlılardan olan farkı üzerine ne çok şey söylenmiştir bugüne dek, hayvanlarla olan farkı üstüne özellikle. İnsan düşünen hayvandır söylemi en yaygın olandır. İşte uzar gider sonra. İnsan konuşan hayvandır, insan gülen hayvandır, insan ağlayan hayvandır, insan en hain hayvandır, insan en cani hayvandır, insan en vefalı hayvandır, insan aşık olan hayvandır, insan savaşan hayvandır vesaire vesaire. Oysa sayılanların hiçbiri anlatmaz gerçek anlamda insanla hayvanın farkını. Evinde ya da çevresinde hayvanlarla birlikte yaşam sürenlerin yapacakları en küçük bir gözlem, yukarıdaki listenin farkları değil, olsa olsa benzerliklere yansıttığını ortaya koyar. Köpekler bu gözlem için en uygun hayvanlardır belki de. Kim demiş düşünemez diye, bal gibi düşünür hayvanlardı. Atacağı her adımda, yapacağı her hamlede ve insanla ilişkisinin her aşamasında önceden düşünür ne yapacağını. Ya da kim demiş konuşamaz diye. Papağandan değil yalnızca, bütün hayvan türlerinden söz ediyoruz aslında. Siz dilinden anlamıyorsanız o başka. O sizinle de konuşur kendi dilinde ama siz anlamıyorsanız bile öteki türdeşleri anlar mutlaka. Üstelik sayısız yabancı lisan vardır hayvanlar aleminde de. Havlayanı, miyavlayanı, öteni, kükreyeni, gırla gider. Kim demiş gülemez, ağlayamaz diye. İlle de gerekmez gözyaşı dökmesi. Kederlerini ve sevinçlerini dışa vuran insan misali. İçinden ağlar, sevinir içinden. Görmesini, duymasını bilene. Gerektiğinde insan kadar cani, insan kadar hain, insan kadar vefalı, insan kadar savaşçı, insan kadar aşık da olabilir. Sevebilir işte, tutulabilir, bağlanabilir, en az insan kadar. Yani bugüne dek söylenenlerin hiçbiri anlatmaz gerçekte hayvanla insanın farkını. Ama bir fark vardır, insanoğlu adına trajik bir fark. Bugünlerde bir anlamı olabilir belki bunu hatırlamanın ve hatırlatmanın, kim bilir. Söyleyelim, insan öleceğini bilen yegane hayvandır. Başka hiçbir tür bilmez öleceğini canlılar aleminde, insandan gayrı. İnsanoğlunun akla erdikten sonra ilk içselleştirdiği düşüncedir ölüm bilinci. Bir gün öleceğini bilerek yaşar insanoğlu. Unutur ayrı, çıkar gider aklından günlerce, haftalarca. Lakin gün olur, saat gelir, vurur ölümün çanları, hatırlatır kendini. Evinizde ya da sokakta, ayaklarınızın dibinde koşturup duran kedinizin, köpeğinizin sevinince mutluluktan coşturup durması ondandır. Bilmez ki hayatın asıl trajedisini. Bir gün öleceğini bilmez, ölümü bilmez, ölmeyi bilmez. Boynundaki tasmadan daha ebedi bir pranga ile yaşayıp gittiğini farkında değildir bir an bile. Kaderdir o pranganın adı, eceldir ya da hayvanların farkında olmadığı tek şey. İnsansa doğumla birlikte başlayan trajik ölüm yolculuğunun yolcusudur ömrü boyunca. Sadece unutur yalnızca ve unutmaktan başka dermanı yoktur aslında. Ama kimi zamanda hatırlamaktır tek ilacı. Kaçınılmaz kaderini hatırlamaktır gerektiği zamanda. Ne çok da gerekir bazen hatırlamak. Ölümün sesi soğuksa şayet, hayatla hatırlanabilir mesela. Hayatın içinden sıcacık sözcüklerle. Hepsinin en güzeli ve en insancası da 3 günlük dünya sözcükleridir Türkçe'de. Başka dillerde de vardır herhalde. Vardır türlü söyleyişlerle. Ortak şarkılarında vardır insanoğlunun. Ortak deyişlerinde vardır. Sultan Süleyman'a bile kalmayan dünyanın hikayesi. Hepsi aynı soruyu sordurmak içindir insana. Değer mi 3 günlük dünyada vurmaya, kırmaya, kırıp dökmeye? Değer mi savaşlara, kavgalara, 3 kuruşluk hesaplar için değer mi şu 3 günlük dünyada? İnsanın hayvandan tek farkı öleceğini bilmesi ise eğer, yaşanan hayatın değerini bilmekten daha büyük bir insanlık olabilir mi? Hayvanlığın alemi var mı insanlar aleminde? Mezarda. Tüm dünyanın büyük bir heyecanla, ilgiyle ve farklı duygularla izlediği o görüntülerden sonra ne çok yorum yapıldı yakalandığı gün. Şayet saçı sakalına karışmış deyimini resmedin deseler, evet, ortaya bundan daha iyi bir fotoğraf çıkamazdı. Lakin halkına yıllarca zulmetmiş, savaş ve şiddette yüz binlerce insanın hayatına ve özgürlüğüne kastetmiş bir diktatörün resmini yapın deseler, hayır, ortaya bundan daha kötü bir fotoğraf çıkamazdı. Kolaylıkla öldürürken, aynı zamanda kendi ölümünü de kolaylaştırmak, bir anlamda ölümü içselleştirmek bütün diktatörlerin ortak ruh hali olmalıydı. O nedenle tarihin tanıdığı bütün kanlı diktatörlerin ölümü kendi ellerinden olmuştu. Saddam ölemedi. Aslında ne kendini öldürdüğü zaman kahraman olacaktı, ne de kendi canına kıyamadığı için korkak sayılmalı. Daha başka bir şey var, El Hadra bahçelerinde yaşanan, daha hastalıklı bir şey. Eğer yakalandığı yer, ona sonuna kadar bağlı olanların hayatta ve ayakta kalması için uygun koşulları sağladığı bir yeraltı karargahı olsaydı, dışarıyla her türlü irtibatı sağlayabildiği, yandaşlarına emirler yağdırdığı, muhkem bir sığınak olsaydı, etrafı bir dediğini iki etmeyen, sadık muhaberatla dolu olsaydı, orada ihbar edilse, orada bulunsa, orada vuruşsa, orada ölse, hatta orada sağ yakalansaydı, ölümü anlaşılırdı. Sağ kalarak bir şeyler yapmak, sağ kalarak bir şeyler söylemek istediği varsayılarak ölemeyişi de anlaşılırdı. Oysa hastalıklı ruh halinin psikanalitik yorumlarını yapmak için bir daha bakın saklandığı ve bulunduğu yere. Neye benziyor sizce? Bir mezardan başka neye benziyor? Her şüpheli durumda lahitin üstündeki taşı kaldırıyor, aşağıya iniyor ve sırtüstü uzanıyor. Gözlerini kapıyor, karanlık ve sessiz bir boşlukta sessizce yatıyor saatlerce. Belki günlerce, bilemiyoruz. Kendi ayaklarıyla girdiği mezarında kendi ölümünü yaşıyor. Her küçük ölüm, her geçici yolculuktan sonra geri dönüyor. Ölmeye cesaret edemiyor, dönmeye cesaret ediyor. Fotoğrafın anlattığı şudur. İçinde bulunduğu koşullar göstermiştir ki, ölemeyen adamın hayatta kalarak yapabileceği bir şey yoktur. Hiçbir şey. Velhasıl, genelde ölümler ve öldürmelerin bireysel, siyasi ve sosyal sebepleri tahlil edilir. Şimdi bir hayatta kalışın, düşünsel meşruiyeti tartışılmak durumunda El Hadra bahçelerinde. Hayat elbette ölümün tercihidir sıradan insanların dünyalarında. Lakin 35 yıl ölümle iç içe geçmiş, ölümü ekmek su gibi kolaylaştırmış bir hayatın ardından her gün kendi mezarına uzanan ve sonra yeniden hayata uyanan adam ne arar ki döndüğü hayatın bahçelerinde. Siyasi bir hukuki sürece merak duymuyorum zerrece. O belli nasıl olsa. Birileri şu mezarda hayata yatmanın sırrını sormalı ona. Kızıl Gezegenin Dönüşü. Yaklaşık 60 bin yıl sonra Kızıl Gezegen Mars, Dünya'ya yalnızca 55 milyon 758 bin kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Bir şey değil, yalnızca 55 milyon küsur kilometre. Küsuru da 758 bin kilometre, hepsi. Yaklaşık 60 bin yılın küsuratı da herhalde birkaç bin yıl olmalı. Yalnızca birkaç bin yıl. Sizin ömrünüz kaç yıl peki? 60-70 yıl. En uzun yaşayan insanlar 90-100 yıl falan yaşıyor. Şu dünyadan erken göçüp gitti dediklerinizle, çok uzun yaşadı dedikleriniz arasında kaç yıl var ki? Sözü bile edilmez. Kim genç, kim yaşlı peki? 20-30 yaşında olup da kendini genç sayanlarla 60-70 yaşlarında olup yaşlı sayılanlar arasındaki yaş farkı komik bile değil. Hepimiz, hep birlikte ne kadar genç gidiyoruz aslında temelli göçerken şu dar dünyadan. Kızıl Gezegen, çıplak gözlerin ve teleskopların görüş alanına girip dağlarını tepelerini gösterdiğinde bunları hiç düşündünüz mü bilemem. Düşünmediyseniz bir dahaki sefer artık. 28 Ağustos 2287 günü teleskoplar yine hazır edilmeli. Bir kötü yanı var ki o gün siz olmayacaksınız teleskobun arkasında. Ve daha da kötüsü şu ki o gün teleskobun arkasında olanların sizden haberi bile olmayacak. Siz diye birinin bu dünyada yaşadığından da. Mars'ı seyrelemek iyi bir şeydir yani. Her sabah uyanıp kendi dev aynalarında kendilerini seyrederek küçük dünyaları ben yarattım diyenlere yaman bir derstir yani. Afra tafralara nihayet verme fırsatıdır. Yani insanın her şeyken birdenbire hiçbir şey olduğunun farkına varması bulunmaz bir şanstır kullanana ve anlayana. Her şeylikten hiçbir şeyliğe uzanan yolculukta farkına varırsa şayet keşfedebilir belki sadece bir şey olduğunu. Sadece bir şey. Kızıl Gezegeni kaçıranların bir şey olduklarını yakalama fırsatı ise büsbütün kaçmış sayılmaz. Kalın bir fizik kitabının daha ilk sayfalarında ya da bir anatomi atlasının çizgilerinde ya da bir felsefe külliyatının ilk fasikülünde Mars'a uzanan mesafelerin katleleri kadar çaresiz ve noksan olduğunu hissedebilir kendisinde var sandığı her şeyin. Ne diyordu kızıl saçların en çok yakıştığı şarkıcı gezegeni bu coğrafyanın? Sezen Aksu yani, farkındayım diyordu milyonlarca kilometrelik kainata minik cüssesiyle. Çünkü biliyordu nasıl bakacağını kendine yıldızlar karşısında, kendisi de parlak bir yıldız sayılırken. Sonunda karşıdan baktım. Ne göreyim, kendime yıldızlardan daha uzaktım. Siz, kızıl gezegenin göründüğü o gece, karşıdan baktınız mı hiç kendinize? Arka odalar. Bazen büyük oyunların ve büyük dramların gölgesinde kalır küçük trajediler. Oysa parçasıdır onlarda o büyük oyunun ya da sonucudur, kim bilir. Ancak büyük oyun bitince çözülecektir onlarda ya da tam tersi. Küçük trajediler bitmeden anlamı kalmayacaktır büyük büyük sorunları çözmenin. Kürt açılımı önemlidir, yaşamsaldır ülkenin geleceği açısından bakıldığında. Türkiye-Ermenistan mutabakatı da tarihi önemlidir mesela bir başka açıdan. Lakin İstanbul'da, Burdur'da gencecik iki kızın yaşadığı bireysel trajediler, açılımların ve mutabakatların gölgesinde bırakılamayacak kadar hayatidir. Yalnızca o iki genç kızın değil, hepimizin hayatlarına dairdir içinden bakıldığında. Daha yakın bir zamanda yayınlanan Meclis Araştırma Komisyonu'nun dehşete düşüren raporunun mürekkebi kurumadı ki. 11 yaşın altına indi Türkiye'de uyuşturucu kullanımı. 11 yaşın. Hepsi Begüm ve Reyhan gibi talihsiz değil belki, eğer hayatın en trajik sonucu ölümse. Lakin ölmüyorsa da hayatlar soluyor her gün on binlerce. Geleceğe dair ümitler ve hayaller kararıyor günden güne. Ve biz ne kadar farkındayız gencecik hayatların üzerine karabasan gibi çöken bu zalim kuşatmanın. Anneler ne kadar farkında mesela, babalar ne kadar. Öğretmenler ve size bu haberleri duyuracak medyadaki bizler, yayınlara hakim yönetmenler ne kadar farkında. Altın bir vuruş, karanlık bir odada hayata vurmadıkça, genç bir yüreğin daha çarpıntısı durmadıkça ve çözülmeye çalışılan büyük sorunların neresinde duruyor bu ufak tefek trajediler. Ufak tefek, evet kimi 23, kimi 16 yıl sürmüş küçücük hayatlara dair trajediler. Lakin o kadar küçük değil işte o belanın kendisine dair rakamlar, o trajedilerin ufak tefekliği kadar. Alın bakın, yeryüzündeki uyuşturucu rantı 429 milyar dolara aşıyor bir yılda. 163 ülkenin milli gelirinden fazla bu rakam. Türkiye ekonomisinin neredeyse 1,5 katı. Uyuşturucunun transit kavşağındaki Türkiye'den kalan rant 5 milyar dolar. Çözülmeye çalışılan büyük büyük sorunların küçük trajedilerdeki payı ne peki? Bir bilen var mı? Terörün, şiddet ortamının bu rantın atar damarlarından beslendiğini bilmeyen var mı? Ülkelerin arka odalarında dönen bu kanlı çarkın tekerleğine çomak sokması belki de bu yüzden kolay olmuyor. Açılım, demokrasi filan derken kim bilir. Lakin bir de evlerin arka odaları var. Çocukların sığındığı arka odalar. O odalarda neler olup bittiğinden kimsenin haberi var mı? Hatta aynı mekanın içinde de olsalar, görünmez kapılar ayırıyor çocukların dünyasını büyüklerinden. Yeryüzünün yüksek teknolojiyle birbirine bağlandığı, birbirini izlediği, birbirini dinlediği iletişim çağında, oturma odaları ile çocukların yaşadığı arka odalar arasında görünmez kaleler duruyor. Aynı evin içinde herkes birbirinden habersiz yaşıyor. Yanındaki çocuğun bir bilgisayarın tuşuna bastığında hangi cennete, hangi cehenneme ışınlandığını kaç kişi fark ediyor, derin bir rehavetin uykusundayken. Çocukların her sabah evin kapısından çıktıktan sonra nasıl bir dünyada yaşadığını, hangi hayatlara dokunduğunu kaç kişi biliyor gerçekten? Ta ki bir altın buruşun ya da şarkıdaki kadar romantik olmayan bir keskin bıçağın tükettiği hayatların uğursuz haberleri kapıyı çalana kadar. Büyük büyük açılımları önemseyin, tamam. O sizin yurttaş sorumluluğunuzdur ne de olsa. Lakin kendi açılımınızı da yapın vakit gecikmeden kendi çocuklarınıza. Arka odaların size kapalı kapılarını açmaktan başlayabilirsiniz mesela hemen şu anda. Çok daha zordur devletin açılımından bile bir çocuğun sırlarla dolu yüreğinin kapısını çalmak, biliyoruz. Lakin ödülü hayatınızdır. 22. ayrımın sonu, sayfa 377.